Huzur arayan topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Teknik yapımda Burak Hararoğlu, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Huzur Arayan Topraklar programına güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz. Bu programda geçen hafta kaldığımız yerden devam edecek Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarını değerlendireceğiz. Soğuk Savaş dönemini ve sonrasını konuşmuştuk. Bugün ise 2000'li yıllar konumuz olacak. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Soru, görüş ve önerilerinizi iletişim bilgilerimize buraya, bu adreslere bekliyoruz. Programda bir telefon bağlantımız olacak. Amerika'nın Basra ülkeleriyle ilişkilerini Sayın Profesör Doktor Tayyar Arı bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikteyiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sema Hanım. Teşekkür ederim.
Geçtiğimiz programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarını değerlendirmeye başlamıştık. Evet. Soğuk Savaş dönemi ve sonrası üzerinde durduk. Ve 2000 yıllarına gelmiştik. 2000'de bazı değişimlerden, stratejide bazı değişimlerden konuştuk. Orta Doğu'nun, Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'nun önemi üzerinde durduk ve yeni Orta Doğu stratejisine değindik. İsterseniz kısaca Yeşil Kuşak ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin ana hatlarını hatırlatarak, o eksen üzerinde başlayarak gidelim.
Tabii. Yeşil Kuşak, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı çevreleme ve Rusya'nın güneye doğru inişini bir anlamda engellemeye yönelik uygulamaya koyduğu bir politikaydı. Ve burada özellikle İslam ülkeleri ve Afganistan işgaliyle birlikte ön plana çıkan cihatçılara yönelik destekler burada ön plana çıkıyordu. Ve yine bu Yeşil Kuşak projesine bakıldığında sadece devletlerin değil, örgütlerin de burada önemli bir dolaylı savaşlarda, vekaleten savaşlarda önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii şu husus var. Yeşil Kuşak projesi daha çok Rusya olarak ön plana çıkar ama şöyle bir genel dönemin gelişmelerine bakıldığında İran İslam Devrimi sonrası da aslında Şii İran tehdidine karşı bölgede Sünni devletlerin, özellikle biraz sonra konuşacağız, Körfez devletlerinin duyduğu bir takım endişeler de vardır ve sonraki gelişmeler itibariyle de aslında Yeşil Kuşak'ta atılan bir takım adımların burada İran'ı da çevrelemeye yönelik ya da İran tehdidini de zaman içerisinde bertaraf etmeye yönelik bir amaç taşıdığını daha sonraki günlerde görüyoruz. Burada tabii BOB ile karşılaştırıldığında şöyle bir husus var. Şimdi Yeşil Kuşak Sovyetleri çevrelemeydi, Rusya'yı çevrelemeydi ve burada cihatçılar kullanıyordu, İslamcı örgütler. Fakat BOB'a geldiğimizde bu cihatçı örgütlerin artık Amerika Birleşik Devletleri açısından terörist örgütler olarak ilan edildiğini ve BOB ile de birlikte bir kuşatma politikasından ziyade Sovyet sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını esas alacak Yeşil Kuşak ülkelerini de içine alan İslam ülkelerinin yeniden bir revizyona ve yeniden bir siyasi harita düzenlemesine tabi olduğunu görüyoruz. Aradaki net çok bariz bir şekilde ortada. Kullanılan araçlar dün itibariyle müttefik iken, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılır iken BOB'da bunlar düşman ilan ediliyor ve bunlar üzerinden de BOB'da hedeflenen düzenlemeler bu örgütler gerekçe gösterilerek yapılıyor. Sadece örgütler değil, devletler de.
Evet, aslında çok güzel özetlediniz. Orta Doğu'da 2010'a gelirsek, 2000 sonrası Arap halk hareketlerini görüyoruz. Evet. Ancak bu hareketler her ülkede bir barışa ve istikrara yol açmadı. Evet. Parçalanmalara yol açtı Libya'da olduğu gibi. Mısır'da bir darbe yaşandı, toplumsal çatışmaları izledik. Bu ülkeleri ve Amerika'nın politikalarını geçen hafta değerlendirdik. Suriye'ye gelirsek, aslında Suriye bugün bir düğüm noktası gibi. Geçen programımızda da tam bu kilit noktada kalmıştık. Bu ülkedeki gelişmeler bölgenin şekillenmesinde önümüzdeki günlerde de önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Önemli bir etken olacak gibi görünüyor. Çok aktörlü olan Suriye gelişmelerinde Amerika'nın yaklaşımından söz eder misiniz? Tabii. İran, Rusya ve DAEŞ faktörü Amerika'nın politikalarını nasıl etkiliyor Sayın Erol?
Şimdi Arap Baharı denilen süreç başladığında birçok ülke açısından, özellikle de Libya'daki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Mısır'daki o yumuşak bir ara geçiş de yaşandı orada. Her ne kadar bir takım olaylar olsa da sonuçta bir Suriye ve Irak örneği yaşanmadı orada, biliyorsunuz. Ya da Yemen örneği. Şimdi bu işler bu kadar kolay denildi. Böyle bir algı oluştu. Ve bunun sonrasında da orada domino taşı gibi, yani Kuzey Afrika'da başlayan süreç diğer ülkeleri etkilemeye başladığında, Suriye'deki hadiselerin de 3-5 ay içerisinde biteceğine yönelik bir algı oluşmuştu. Fakat orada göz ardı edilen husus, Suriye noktasında hem İran hem de Rusya'nın ortaya koymuş olduğu kırmızı çizgiler ve bu bağlamda Suriye'de gösterilen direnç idi. Ve bakıldığında bugün bu dirençten dolayı bugün Suriye hem bölgesel hem de küresel anlamdaki denklemlerin yeniden oluşumunda oldukça önemli, belirleyici pozisyona sahip olan bir aktör konumda. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın St. Petersburg Rusya ziyaretinde de bakıyoruz. Oradaki kilit konulardan bir tanesi Suriye. Çünkü Suriye meselesi aynı zamanda Türk-Rus ilişkilerinin geleceği ve işbirliğinin alacağı boyutu da ortaya koyması açısından oldukça belirleyici bir duruma sahip. Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Esad'ı yürüyen bir ceset ilan etmişti. Ve bu bağlamda Suriye başarısız bir devlet olarak aynen diğerlerinde olduğu gibi yeniden yapılandırılması gereken, yeniden inşa edilmesi gereken bir devlet olarak ön plana çıkıyordu. Fakat bu böyle olmadı. Suriye'deki özellikle Nusayri yönetimin sistemdeki belirleyici rolü ve aynı zamanda Suriye içerisindeki muhalif gruplar ve muhalif grupların arkasındaki güçler arasındaki bir takım çıkar ayrılıkları, Suriye'deki o direnç cephesinin ortaya koyduğu birlikteliği muhalifler noktasında ortaya koyamadı. Ve burada en önemli darbe, yani Suriye'deki Esad rejimine karşı bir anlamda bayrak açan muhalefet açısından ve o muhalif grup açısından en önemli darbeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisi yaptı. Ve 2012'den itibaren burada Cenevre sürecine dahil olmak suretiyle daha öncesinde Suriye'deki Esad rejiminin muhalifler üzerinden dolaylı bir müdahaleyle yıkılmasını esas alan Amerika Birleşik Devletleri politikası yerine aynen Rusya ve İran'ın tezlerine bırakmaya ve Suriye'deki bu değişimin ya da dönüşüm sürecinin siyaseten olabileceğine yönelik bir çizgiye kaydı. Ve bunun sonucunda da biliyorsunuz Türkiye ve Körfez ülkelerinin, başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere, içinde bulunduğu durum daha da bir zora girdi. Bu sadece Suriye açısından değil, Orta Doğu ve genel anlamda küresel anlamda bir orada çatışmayı da ve aktörler arasındaki ilişkileri de farklı bir noktaya çekti. Düşünün, başlangıçta Amerika ve Rusya birbirine ters iken, daha sonra bir takım örtülü anlaşmalar, gizli anlaşmalarla bu iki devletin Suriye noktasında belirleyici olmaya yönelik bir takım adımlar attı, ortaya çıktı.
Aslında DAEŞ'ten söz eder misiniz diyecektim ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi Irak'a ve Musul Harekatı'nda 560 Amerikan askerinin daha görev alacağını söyledi. Bu arada hava desteği de operasyona, hı hı, Musul Harekatı'ndaki operasyonlara hava desteği de devam ediyor. Evet. Bu bağlamda Irak ve Suriye'deki gelişmelerin yönü, Amerika'nın yaklaşımı konusunda neler söylenebilir? İstenilen yeni Orta Doğu Suriye ve Irak'ı nasıl etkileyecek diye şimdi, çok direkt bir soru sormak istiyorum.
Peki şöyle söyleyelim. Şimdi Ralph Peterson'ın o büyük Orta Doğu haritasına bakarsanız ki o tek bir harita değildir. Yani daha evvel itibariyle Sykes-Picot'dan itibaren alabilirsiniz, Sevr'den itibaren alabilirsiniz, 2000'li yılların başından itibaren alabilirsiniz. Bununla ilgili Orta Doğu'yu yeniden dizayn eden, daha çok da son dönemde Amerikan Orta Doğu'sunu ortaya koyan haritaları görürsünüz. Orada iki tane temel aktör ön plana çıkmaya başlamıştır. Bir tanesi bu haritalarda yer alan Kürt devleti, bir diğeri ise Sünni Arap devleti. Bu bahsettiğiniz iki aktör de hem Musul itibariyle bakıldığında hem de Irak ve Suriye bağlamında daha geniş anlamda bakıldığında bu haritada öngörülen iki devlete ve iki devletin bu anlamda tetikleyici aktörlerine işaret eder. Şimdi DAEŞ anlamında evet burada bir mücadele yapılıyor gibi ama öyle bir şey var ki şu anki DAEŞ'in etkinlik alanına baktığınızda ve DAEŞ üzerinden bölgedeki Kürt devletinin yayılma yönüne, seyrine baktığınızda burada
hangi Kürt devleti? Irak, Kürdistan bölgesi.
Bu Sünni Büyük Orta Doğu haritasında belirtilen Kürt devleti. Evet, Kürt devleti, oradaki proje anlamında söylüyorum. O devletin bir anlamda etki sahasının ya da kuruluş sürecinin meşruiyet zeminini hazırlamada DAEŞ'in etkili olduğunu görüyoruz. Kobani burada bir anlamda Kürt devletinin hikayesinin yazıldığı yer oldu. Yani mevzu şu, Yeşil Kuşak projesinde örgütleri kullanıp Sovyetlere karşı mücadele veren Amerika Birleşik Devletleri bu sefer tekrar tırnak içerisinde bir takım radikal İslamcı örgütleri ya da etnik grupları kullanmak suretiyle bu sefer kendi etki alanını, haritasını çizmeye çalışıyor. Ve burada DAEŞ oldukça önemli. DAEŞ'in etki alanı itibariyle de biliyorsunuz Irak, Şam, İslam Devleti olarak geçiyor. Suriye ve Irak'ı da içine alıyor olması bu anlamda bir tesadüf değil. Bundan sonraki süreçte Amerikan tezleri şu şekilde devam edecek. Ya benim bu iki devleti bir şekilde kabul edeceksiniz. Bence kavga oraya doğru gidiyor. Ya da Orta Doğu'da istikrarsızlık devam edecek. Bugün Türkiye Rusya yakınlaşmasının ve arka planda bir süre sonra belki hep birlikte izleyeceğiz. İran'ın da burada etkin bir şekilde yer almasının en büyük nedeni bu projeye karşı bölge ve yakın çevre ülkelerinin birlikte hareket etme refleksi olarak göreceğiz. Bugün bölge devletleri ne IŞİD'i ne de bir bağımsız Kürt devletini kendi coğrafyasında görmek istemiyor.
Evet, Suriye'nin uniter yapısının korunmasından yana söz ettiğiniz iki ülkede. Basra ülkeleriyle Amerika'nın ilişkileri bölge hatta dünya politikaları açısından önem taşıyor. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Tayyar Arı telefon hattımızda. Merhaba Sayın Arı.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Sayın hocama ben de hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk Mehmet Hocam.
Sayın Arı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Basra politikasının strateji, güvenlik, enerji boyutlarıyla bu stratejide kullandığı araçlar konusunda değerlendirmelerinizi alalım. Yine izlenen politikaların Orta Doğu'daki gelişmelere etkileri nelerdir?
Bayağı detaylı bir soru. Süre
evet.
Sınırlı. bu süre sınırlı sürede. Şimdi ABD'nin Körfez bölgesine yönelik politikaları biraz daha tabii merkezi olsa yönelik politikalarından ziyade enerji merkezi oluyor. Yani Orta Doğu'nun merkezi dediğimiz Filistin, Ürdün, Lübnan ve İsrail'in yer aldığı bölgede daha çok İsrail'in güvenliği daha öncelikli olurken bu bölgede enerjinin güvenliği daha öncelikli bir oluyor ABD açısından Körfez bölgesinde. Ayrıca Körfez ülkelerinin de bir başka özelliği kırılgan olmaları ve güvenlik problemi yaşıyor olmaları. Yani burada İran öncelikli bir tehdit her zaman için. Dolayısıyla bu tehdit var olduğu sürece bölge ülkelerinin bağımsız politika geliştirmeleri de pek mümkün olmuyor. Çünkü zengin enerji kaynaklarına sahipler. Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun, Kuveyt olsun. Zaten Kuveyt'in yaşamış olduğu, geçmişte yaşamış olduğu bir işgal var. Dolayısıyla benzer bir şeyin kendi başlarına da gelmesini de istemiyorlar. Ve böyle bir ihtimal de her zaman var. Yani bu Irak olması İran olabilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimale karşı da güvenlikten risk etmemek için olabildiğince ABD'ye yakın politikalar geliştiriyorlar. Veyahut da tersinden ABD'den uzaklaşmaya özen gösteriyorlar ve uzaklaşamıyorlar diğer bir deyimle. Dolayısıyla bölgesel politikalarda yani ABD'nin kendi ajandası olabilir. Terörle mücadele adı altında veya farklı gündemlerde bir politika yürütüyor bölgede. Bu zaman zaman İran'a yakınlaşıyor, zaman zaman uzaklaşıyor. Ama özellikle bunlardan Birleşik Arap Emirlikleri açıktan açığa bir Amerikan karşıtlığı yapamıyor. Katar'da hassas bir denge politikası izliyor dikkat ederseniz. Yani zaman zaman ABD'nin politikaları rahatsız, daha çok radikal kanadı ya da Amerikan karşıtı kanatta yer alır genellikle. Ama bunu yaparken amacı aslında İran'ı çok tedirgin etmeden Amerika ile İran arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Katar'ın konumu öyle. Son zamanlar Türkiye'ye yakın politikalar izliyor ama bunu yaparken aynı zamanda ABD'ye karşı olmamaya da özen gösteriyor. Çok hassas bir ülke. Çünkü hakikaten doğal gaz ve petrol itibariyle çok zengin bir kaynağa sahip ama çok küçük. Yani Türkiye'nin herhangi bir ili kadar, yani bizim Bursa kadar bir yüz ölçümü var ve Bursa'nın yarısı kadar nüfusu var. Dolayısıyla böyle bir ülkede çok zengin enerji ve enerji kaynakları var. Yani bu haliyle onu güvenlik problemiyle karşı karşıya getiriyor ve İran'ın burnunun dibinde 15 dakikada İran burayı yerle bir edebilir. Dolayısıyla böyle bir kaderi yaşamak istemiyorlar. Bu onları haliyle çok kırılgan ve Amerika'ya bağımlı hale getiriyor. Yani biz bunları zaman zaman oraya buraya yakın veya farklı eksenlerde görsek bile ana eksen her zaman Amerika'ya yakın olma doğrultusunda oluyor bu nedenle. Bunu ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. İran'ın bölgede agresif, saldırgan politikalardan vazgeçmesi ama son zamanlarda ABD-İran yakınlaşması da bölge ülkelerini biraz tedirgin etti. Bu da neden? Yani İran'ın bölgede daha fazla hareket alanı kazanması veyahut da ABD'nin buna izin vermesi mi acaba söz konusu? Ya da bu pazarlığın bir kısmı bizim üzerimizden mi gerçekleşti gibi endişeler de yaşıyorlar. Bu da onları tedirgin ediyor. Yani o nedenle bölge ülkeleri bir taraftan ABD ile bu anlamda kızarken veyahut böyle bir hayal kırıklığı yaşarken diğer taraftan da fazla bir alternatifleri olmadığını da görüyorlar. Bu da ABD'nin bölgedeki işte dayatmış olduğu işte terörle mücadele adı altında veya farklı gündemlerde ortaya koymuş oldukları politikalara fazla da itiraz edemiyorlar. İşte görüyorsunuz terörle mücadele, yani bu terörle mücadele Suudi Arabistan'da aynı. Ama son zamanlarda Suudi Arabistan'ın farklı bir çizgisi oldu. Yani özellikle bu Selman'dan sonra Amerikan politikalarına daha kuşku duyuyor. Mesela işte Suriye'deki sürece ABD'nin tavrı Suudi Arabistan'ı hiçbir zaman tatmin etmedi. Veya bölgede demin Mehmet Hoca'nın ifade ettiği Kürt unsurlara yönelik politikaları, yine bölgedeki Sünni unsurları ve onların temsilcisi gibi kendini gören Suudi Arabistan'ı çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu yönlerden Amerika'ya karşı olabildiği gibi biraz daha böyle mesafeli davranmaya çalışıyor. Yani bir önceki krala göre çok daha farklı, bence bir önceki krallara göre çok daha farklı politika izlemeye çalışıyor ama son mesela Türkiye'deki başarısız darbe girişimi, yani bu FETÖ örgütünün yapmış olduğu darbe teşebbüsü de sanki bölgedeki ülkelere bir gözdağı vermek amacıyla adamı gerçekleşti diye ben haliyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu çok hassas bir süreç. Bunu Suudi Arabistan da kendine bundan bir pay çıkarmış olabilir mi? Çünkü bu tür ülkelerin yani ayakta kalmaları bir anlamda sanki ABD'nin izine bağlı gibi. Yani evet. Böyle bir tam anlamıyla böyle demesek bile kısmen böyle. Nedenle son süreç bölgedeki istikrarı da yani bu anlamda da bir sarstı, bir şaşkınlık yaşıyor. Tekrar bunun doğru bir zemine oturması herhalde biraz zaman alacak. Çünkü Türkiye'de Suudi Arabistan güzel bir işbirliği yakalamışlardı ama bu son süreçte de bunu gördük. bunun tekrar bir değerlendirmeye tabi tutulacağını düşünüyorum.
Evet.
İnşallah Suudiler buna ürkmezler.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Tayyar Arı.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Teşekkürler hocam.
Evet, sizin bu değerlendirmeleri eklemek istedikleriniz var mı
hocam,
Sayın Erol?
Hocam çok güzel bir noktaya temas etti en son 15 evet. Temmuz'a. Şimdi 15 Temmuz'un biliyorsunuz aslında ilk uygulandığı yer bu yakın dönem itibariyle Mısır. Mısır'da Amerika Birleşik Devletleri istediği sonucu elde etti. Türkiye'de şu an başarısız ama biliyorsunuz bir takım değerlendirmelerde bu dalgayı yeni bir dalga takip edebilir türünden bir takım
endişeler
ya da bununla ilgili yayınlarda özellikle sistematik olarak dışarısı Batı medyasına da baktığınızda Türkiye'yi başarısız devlet gösterme yolundaki yayınlar adeta buna teşvik ediyor. Şimdi Suudi Arabistan 1944'ten bu yana güvenliğini ve rejiminin inşasını Amerika Birleşik Devletleri'ne bir anlamda ipotek, Amerika'nın ipoteği altında ve teslim etmiş durumda. Ama artık Amerika'dan o kadar emin değil. Çünkü Bob haritasında kendisini de bölünmüş olarak görünce bölgedeki bölünmüş ülkeler arasında bir ittifak söz konusu oldu. İslam ordusunun kuruluşuna giden süreçte ya da Ankara Cidde arasındaki bu stratejik anlamdaki ilişkilerin temelinde de bu yatar. Ondan dolayı da 2009'dan itibaren Suudi Arabistan 2. Güvenlik Anlaşması'nı Türkiye ile yapmıştır Amerika sonrası. Bundan dolayı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a vereceği bir takım mesajlar Suudi Arabistan'ın 15 Temmuz sonrası Türkiye ile yürüteceği ilişkilerin geleceği açısından da önemli. Hocam orada bir endişeye dikkati çekiyor. O yüzden Ankara'nın bu endişeyi telafi edici bir takım adımlar atması gerekiyor. Bu bir. İki, İran, Basra ve Suudi Arabistan bağlamında şu hususu da göz ardı etmemek lazım. Hocam çok net söyledi. İsrail'in güvenliği, enerji güvenliği, Şiilik şu bu. Ama bir şey daha var. Basra Körfezi Avrasya'dan güneye inen 3 büyük yoldan birisini oluşturuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri açısından Avrasya'daki o olası bir gücün çevrelenmesi İngiltere'den bu yana, Mackinder'den bu yana bir esastır. Dolayısıyla Basra Körfezi'nde karada o hakimiyeti sağlayamasa bile denizde hakimiyeti sağlaması esastır. Bugün bölgede bir Beluç Devleti'nin inşa süreci eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir Kürt devletinin inşa süreci ve yeni bir Sünni Arap devletinin inşa süreci tamamen bu kuşatma politikasının, kenar kuşak politikasının bir sonucudur. Son olarak Amerikan hegemonyası deniz yollarının kontrolünden geçer. Dolayısıyla bugün baktığımızda Basra Körfezi Kızıldeniz itibariyle de bakıldığında biraz sonra konuşacağız. Yemen ve Somali itibariyle de bakıldığında tamamen bu bölgelerin kontrolü üzerine tesis edilmiştir ve bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyadan kolay kolay çekilmesi pek mümkün görünmüyor. İran'ı da evet. Coğrafyada Körfez ülkelerine karşı bir demokrasinin kılıcı gibi kullanıyor. Orada İran tehdidi, kontrollü bir tehdit Amerika Birleşik Devletleri açısından en azından içinde bulunduğumuz süreçte ve orta vadede kaçınılmaz bir dolaylı partner olarak Amerika Birleşik Devletleri açısından
araç olarak çıkıyor. Dış politikada stratejik bir araç olarak
evet,
görüyorsunuz.
Yani bölgeyi kontrol, oradaki kendi müttefiklerini kendisine daha bağımlı bir hale getirme ve çok önemli bir husus var. Bu genelde göz ardı edilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin BOB stratejisiyle ortaya koyduğu hadise İslam'ı, bakınız bunu söylüyorum, İslam'ı ve İslam dünyasını yeniden dizayn üzerinedir. İslam diyorum ılımlı İslam ile birlikte.
Evet.
Çünkü Amerika'nın Irak Savaşı ile birlikte Körfez'e müdahalesi, evet Amerika'ya görünürde çok şey kazandırdı ama anti-Amerikancılığı da özellikle Orta Doğu'da arttırdı ve bundan dolayı Amerika İslam'ı kullanarak, İslamcı bir takım argümanları tersten okuyarak ya da okutmak suretiyle burada müdahale ediyor. İran da burada şöyle bir yere sahip. 1.7 milyarlık İslam dünyası içerisinde Şiiler yaklaşık %20'yi buluyor. En fazla 300. Şimdi İslam dünyasını bölmek için Amerika bir yandan Sünniler ve Şiiler arasındaki bu rekabeti devamlı şekilde. Sadece Amerika değil, Batı açısından bakıldığında. Bunu körüklüyor. 1.7'yi 1.4'e düşürüyor. O 1.4 Sünni İslam dünyasını da tek başına bırakmıyor. IŞİD ya da DAEŞ ve benzeri örgütlerle de daha radikal yapılanmalarla, Sünni İslam'ın radikal yorumuyla Sünni İslam dünyasında kendi içerisinde bölme çalışıyor.
Ama onları terörist olarak ilan edip onlara karşı da bir mücadele yürüttüğünü görüyoruz.
Şeklen. Az evvel, evet, ama onlara
DAEŞ'e karşı, alan, El-Kaide'ye karşı, tabii, El-Nusra'ya karşı.
Siz nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz ki bu mücadelenizin sonucunda mücadele ettiğiniz aktör Irak, Şam'la sınırlıyken bir anda Kuzey Afrika'lara kadar gidebiliyor. Libya'da gidiyorsunuz, onlar mücadele.
Evet.
Endonezya'ya kadar gidiyor. Afganistan'a geliyor. Afganistan'da bölgedeki, örneğin Özbekistan İslami Hareketi gidip bu örgüte biat ediyor. Böyle bir şey var mı?
Biat eden açıklamalar
tabii,
var.
Tabii. Bu tür açıklamalar da var. Bakıldığında o zaman aklınıza şu geliyor. Yani kim kimi kullanıyor eğer öyle bir şey varsa, ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri açısından şu an DAEŞ'in ortaya koyduğu mesaj ya da yöntem, kullandığı yöntemler Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül ile birlikte ortaya koyduğu gerekçenin tam merkez noktasını oluşturuyor. 11 Eylül sonrası Amerika dünyaya müdahalenin temel gerekçesini ne olarak açıkladı? Terörizmle mücadele. Bugün DAEŞ Amerika'nın terörizmle mücadele stratejisine büyük ölçüde hizmet ediyor ve Amerika'nın, unutmayalım, bu soğuk savaş sonrası bir büyük tasarımı vardı ve bu büyük tasarımının merkez noktasında Fukuyama'nın medeniyetler çatışmasına bakın. Diğer eserleri saymayacağım. Bir de Bernard Lewis'in İslam'ın krizine bakın. Doğrudan doğruya İslam dünyasını bu haritasıyla da göz önünüze getirdiğinizde İslam dünyasına...
Fukuyama'nın tarihin sonu aynı zamanda değerlendirilmiş.
Pardon, Huntington'ın medeniyetler çatışması. Fukuyama'nın, çok özür diliyorum, tarihin sonu itibariyle bakıldığında ki... Brzezinski'nin büyük satranç tahtası da aslında Avrasya, evet, coğrafyasında, o genişletilmiş Avrasya'da ağırlıklı olarak şu an içinde bulunduğumuz İslam dünyasına işaret ediyor. Şimdi tüm bunlara baktığınızda burada sistematik bir şekilde hedeflenmiş bir Amerikan hegemonyası var İslam dünyası üzerine. Neden? Çünkü bu coğrafyada halen bir güç boşluğu var ve bu güç boşluğu doldurulamadığı için de rakip unsurlar arasında mücadele alanı olmaya devam ediyor.
Aslında çok fazla stratejik araçtan söz ettiniz. Yeşil, evet, Kuşak dönemindeki bir strateji, evet, arkasından BOP'la birlikte terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yok edilmesi, demokrasinin getirilmesi, evet, gibi, evet, amaçlarla yola çıkış ve Orta Doğu'da çatışmaların hiç bitmeyen şekilde derinleşmesi. Aynen. Bugün geldiğimiz noktada ne olacak?
Benzer argümanlar, sorduruyor, benzer araçlar, değişmeyen hedef.
Evet. Stratejilerin başarısız olması da aslında Amerika'nın aleyhine bir durum doğurmuyor. Yeni stratejiler çıkıyor ve bölge bu durumdan en zararlı çıkan.
Neden?
Evet.
Çünkü bölgede ortak bir akıl geliştirilememiş. Dolayısıyla bölge kendi arasında birlik ve beraberliği sağlayamadığı için her an ve her zaman için müdahaleye açık durumda.
Açık durumda, evet, evet. Teşekkür ediyorum ben Sayın Mehmet Seyfettin Erol.
Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la değerlendirdik. Basra politikalarını ise telefon bağlantısı yaptığımız Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tayyar Arı değerlendirdi. Her iki konuğuma da tekrar teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte konumuz yine Orta Doğu olacak. Yeniden buluşuncaya kadar huzurlu bir hafta dileriz. Esen kalın.
Huzur arayan topraklar.